Ayrım 7.
Oysa böyle biri sayılmazdı artık. Haydi şarap yuvarlayıp gece yarısından epey sonra kalkarak yatmaya gitmişti. Yorgun, öyleyken helecan içinde, ağladı ağlayacak, umarsızlığın eşiğinde. Uyumaya çalışmışsa da uzun süre uyuyamamıştı. Yüreği dayanılacak gibi olmayan bir perişanlıkla dolu, artık bir tiksintiyle dolu. Tiksinti tıpkı şarabın ılık ve iğrenç kokusu gibi, aşırı derecede tatlı ve aşırı derece kof müzik gibi, dansözlerin aşırı derecede yumuşak gülümsemeleri, saçları ve göğüslerinin aşırı derecede bayıltıcı kokusu gibi iliklerine kadar işlemişti. Ama bütün bunlardan çok kendi kendisinden tiksinmekteydi Siddhartha. Kendi güzel kokulu saçlarından, kendi ağzının şarap kokusundan, cildindeki peltemsi yorgunluktan ve keyifsizlikten. Fazla yiyip içmiş biri nasıl sancılar içinde kıvranarak midesindekileri yine kusup çıkarır, öyleyken kusmasının sağladığı hafiflemeden memnunluk duyarsa, bir türlü uyku tutmayan Siddhartha da olağanüstü bir tiksinti dalgasının etkisiyle bütün bu hazlardan, bu alışkanlıklardan, bütün bu anlamsız yaşamdan ve kendi kendisinden yakayı sıyırma isteği duydu. Ancak şafak sökerken ve evinin önündeki sokakta günlük yaşamın ilk sesleri işitilirken daldı, kısa süre bir yarı uyuşukluk içinde uyudu şöylece. İşte bu sırada da bir düş gördü. Kamala, altın bir kafeste eşine seyrek rastlanır bir kuş beslemekteydi. Bu kuşu gördü düşünde. Normal olarak sabah saatlerinde hep şakıyıp duran kuşun o sabah sesi çıkmamıştı. Siddhartha'nın dikkatini çekmişti bu. Kafesin önüne gelip içeri bir göz atmış, kuşun öldüğünü ve kas katı yerde uzanmış yattığını görmüştü. Kuşu kafesten çıkarıp bir an elinde terazilemiş, sonra kaldırıp sokağa atmıştı. Ardından dehşetle irkilmiş, sanki ölü kuşla varlığındaki bütün değerli, bütün iyi şeyleri de kaldırıp atmış gibi yüreğinde bir sızı duymuştu. Gördüğü düşten ansızın uyanıp fırlayan Siddhartha kendini derin bir hüznün ortasında bulmuştu. İçinde öyle bir his vardı ki yaşamını değersiz ve anlamsız bir şekilde geçirmişti. Elinde canlı bir şey, şöyle hoşa gidecek ya da alıkonulmaya değer bir şey kalmamıştı. Su kıyısında bir kazazade gibi yalnızlık içinde eli boş durup duruyordu. Siddhartha suratını asarak kendi koruluğunu yollandı. Kapıyı kapadı arkasından. Bir mango ağacının altına gidip oturdu. Yüreğinde ölümü, göğsünde yılgınlığı duyumsadı. Oturdu ağacın altında ve bir şeylerin öldüğünü, sararıp solduğunu ve bitip tükendiğini hissetti. Yavaş yavaş düşüncelerini toparladı. Anımsayabildiği ilk günlerden başlayarak bu ana kadar izlediği yaşam yolunu yeniden geçirdi gözlerinin önünden. Ne zaman mutluluk denen şeyi yaşamış, ne zaman gerçek bir haz duymuştu içinde. Oh evet, pek çok kez yaşamıştı bu mutluluğu. Brahmanların övgüsünü kazandığı, kendi yaşıtlarını hayli geride bıraktığı, kutsal dizeleri ezbere söyler, bilginlerle tartışır, sungu törenlerine yardım ederken sivrilip dikkati çektiği zamanlar bu mutluluğu tatmıştı. Her seferinde de içinde bir his şöyle demişti ona: İşte, önünde bir yol duruyor. Sana düşen bu yolu izlemektir. Tanrılar seni bekliyor. Ve bir delikanlı olup tüm düşünmelerin giderek yükseklere kayan amacı, aynı amaca ulaşmaya çalışanlar arasından kendisini çekip alarak daha yüksek bir aşamaya çıkardığı zamanlarda acılara katlanarak Brahman'ın anlamını kavramaya çalıştığı, ele geçirdiği tüm bilgiler yüreğinde yeni susuzluk ateşini tutuşturmaktan başka işe yaramadığı zamanlarda, susuzluğunun ortasında, acıların ortasında aynı sesi duymuştu. İlerle, ilerle, sana özel bir görev verildi. Yurdundan ayrılıp samanaların arasına karışarak, onların yaşamını yaşadığında da işitmişti bu sesi. Samanalardan ayrılıp o ulu kişiye yöneldiğinde ve ondan da ayrılıp bir belirsizlikten içeri yol aldığında yine işitmişti aynı sesi. Kaç zamandır duyduğu yoktu artık. Kaç zamandır yücelerde dolaşamamış, izlediği yol ve ıssız yerlerden geçmişti hep. Kaç yıl var ki yüce bir amaç olmaksızın, susuzluk çekmeden, manevi bir yükselişten yoksun, küçük zevklerle yüzü gülerek öyleyken sürekli bir yetinmezlik duygusu içinde yaşamıştı. Bütün bu yıllarda kendisi farkına varmaksızın o insanlardan, o çocuk insanlardan biri olmaya uğraşmış, bunun özlemini çekmişti. Yine de yaşamı bu insanlarınkinden çok daha sefilleşip yoksullaşmıştı. Çünkü onların amaçları kendi amaçları değildi. Dertleri, tasaları da öyle. Kamasvami insanlarının bütün dünyası kendisi için bir oyun olmaktan, izlenen bir dans, bir komedi olmaktan öteye geçmemişti. Yalnızca Kamala'dan hoşlanmış, yalnızca Kamala onun için bir değer taşımıştı. Peki ama kendisi için hala böyle biri miydi Kamala? Kamala'ya ihtiyacı var mıydı hala? Ya da Kamala'nın kendisine? İkisi de bitimsiz bir oyun oynayıp durmuyorlar mıydı? Bunun için yaşamak gerekli miydi? Hayır, değildi. Adı Sansara idi bu oyunun. Çocukların oynayacağı bir oyundu. Belki güzel güzel oynanabilen bir oyun. Bir kez, iki kez, 10 kez güzel güzel ama durmadan oynamak, durmadan. Birden anladı Siddhartha, oyun bitmişti. Oyunu oynaması olanaksızlaşmıştı artık. Bir ürperti yayıldı vücuduna. İçinde bir şeylerin öldüğünü duyumsadı. O gün sabahtan akşama kadar mango ağacının altında oturdu babasını anımsayarak. Govinda'yı anımsayarak, Gotama'yı anımsayarak. Bir kamasvami olmak için mi bunlardan ayrılmıştı? Gece olduğunda hala oturuyordu ağacın altında. Başını kaldırıp da yıldızları görünce şöyle düşündü. Mango ağacımın altında oturuyorum burada, benim bahçemde. Gülümsedi biraz. Gerekli miydi sanki? Doğru muydu? Sersemce bir şey değil miydi bir mango ağacının, bir bahçesinin olması? Derken bunun da hesabını gördü. Bu da ölüp gitti içinde. Doğrulup kalktı, mango ağacına veda etti, bahçesine veda etti. Bütün gün ağzına bir şey koymamıştı, şiddetli bir açlık duyuyordu. Kentteki evini düşündü, odasını, yatağını, yemeklerle donatılmış sofrayı düşündü, gülümsedi, yorgun, silkinip bunlara da veda etti. Yine aynı akşam bahçesini terk etti Siddhartha. Kenti terk etti ve bir daha da dönüp gelmedi. Siddhartha'nın haydutların eline düştüğünü sanan Kamasvami adam çıkartıp uzun zaman arattırdı onu. Ama Kamala böyle bir şey yapmadı. Siddhartha'nın ortadan kaybolduğunu duyunca şaşmadı hiç. Siddhartha'dan her zaman beklediği bir davranış değil miydi bu? Bir samana değil miydi Siddhartha? Yersiz yurtsuz biri, bir göçebe. Ve bunu en çok son kez birlikte olduklarında hissetmişti. Bir yandan uğradığı kayba üzülürken onu son defasında öylesine candan bağrına bastırdığını, bir kez daha bütün varlığıyla onun olduğunu ve kendisini onunla dolmuş hissettiğini düşünerek sevindi. Siddhartha'nın ortadan kayboluşunu duyduğunda pencereye, eşine seyrek rastlanır bir kuş beslediği altın kafese doğru ilerledi. Kapısını açıp kuşu çıkardı kafesten ve azat etti. Uzun süre arkasından baktı uçan kuşun. O günden sonra da ziyaretçi kabul etmedi artık. Evinin kapısını kapalı tuttu. Ne var ki bir süre sonra Siddhartha ile son kez birlikte olduğu zaman gebe kaldığını anladı. Irmakta. Siddhartha ormanda yürüyordu. Hayli uzaklaşmıştı kentten. Bildiği tek şey varsa geri dönemezdi artık. Pek çok yıldan beri sürdüğü yaşam geçmişte kalmış, tiksinti verecek kadar tadı çıkarılıp sömürülmüştü. Düşünde gördüğü şakıyan kuş ölmüştü artık. Gönlündeki kuş ölmüştü. Sansara'nın iyice gömülmüştü içine. Tiksinti ve ölümü dört bir yandan soğurup içine almıştı. Bir süngerin ağzına kadar suyu soğurup alması gibi tıpkı. Bıkkınlıkla, perişanlıkla ve ölümle dolup taşıyordu. Onu cezbedecek, onu sevindirip avutacak hiçbir şey dünyada yoktu artık. Bundan böyle kendi kendisiyle hiçbir alıp vereceği olmamasını, sükûna kavuşmayı, ölüp gitmeyi yürekten arzuluyordu. Ah keşke bir yıldırım çarpıp onu cansız yere serseydi. Kaplanın biri çıkıp gelse de onu yiyip yutsaydı keşke. Bir şarap, bir zehir olsaydı da onu hiçbir şey duyup hissetmez duruma soksaydı. Her şeyi unuttursaydı ona, uyusa ve bir daha uyanmasaydı. Başka bir pislik kalmış mıydı kendisini pisletmediği, bir günah kalmış mıydı işlemediği, bir budalalık kalmış mıydı başvurmadığı, ruhunu ıssız çöle çeviren bir adım kalmış mıydı atmadığı, böyle bir durumda yaşayabilir miydi artık? Böyle bir durumda nefes almak, nefes vermek, hala bu işi sürekli tekrarlamak, açlık hissetmek, yemek yemek, uyumak, eskisi gibi kadınlarla yatmak mümkün müydü? Bu kısır döngü onun için son bulmuş, onun için kapanmış değil miydi? Siddhartha ormanın içindeki büyük ırmağa varmıştı. Bir zaman henüz gençken ve Gotama'nın kentinden geliyorken bir kayıkçının kendisini kayığıyla karşıya geçirdiği aynı ırmaktı bu. Irmağın başında durdu. Kıyıda kararsızlıkla dikildi. Yorgunluk ve açlıktan mecali kalmamıştı. Hem niçin daha ileriye gidecekti sanki? Nereye gidecek, hangi amaca ulaşmaya çalışacaktı? Hayır, amaç falan kalmamıştı artık. Acıyla karışık derin bir özlem vardı sadece. Silkinip bütün bu berbat düşü üzerinden atmak, bu tatsız şarabı tükürüp atmak içinden, bu içler acısı, bu yüz karası hayata bir son vermek. Kıyıda ırmağın üzerine sarkmış bir ağaç duruyordu. Bir Hindistan cevizi ağacı. Ağacın gövdesine omzuyla yaslandı, aşağıda akıp duran yeşil suya dikti gözlerini. Baktı, baktı, kendini koy verip suya gömülme isteği tümüyle içini sardı ansızın. Tüyler ürpertici bir boşluğun sudan kendisine baktığını gördü. Ruhundaki boşluğun bir yansısıydı bu. Evet, artık sonuna gelmişti. Kendi kendini yok etmekten, yaşamının başarısız örgüsünü parçalayarak kendisine alayla bakan ve gülen tanrıların ayaklarının önüne fırlatıp atmaktan başka yapacağı şey kalmamıştı. Bu onun özlediği büyük kusmaydı, ölümdü, nefret ettiği bu kalıbı kırıp dökmekti. Balıklar kendilerine yem yapsınlardı onu, bu Siddhartha köpeğini, aklından zoru olan bu adamı, bu çürüyüp kokuşmuş vücudu, bu sölpümüş ve kötüye kullanılmış ruhu. Balıklar ve timsahlar yem yapsınlardı kendilerini, didik didik etsinlerdi. Yüzünü ekşitip gözlerini dikmiş suya bakıyordu Siddhartha. Suda yansıyan yüzüne bir tükürük attı. Üzerinde bir bitkinlik, kolunu ağacın gövdesinden çekip aldı. Biraz arkasını döndü ırmağa, kendini dikine bırakacak, hele şükür sonunda sulara gömülüp gidecekti. Gözleri kapalı, ölüme doğru koşacaktı. Derken, ruhunun sapa ve uzak yörelerinden, yorgun düşmüş yaşamının geçmiş dönemlerinden yükselen bir ses geldi kulağına. Bir sözcüktü bu. Peltek bir sesle, düşünmeden kendi kendine yinelediği bir heceydi. Tüm Brahman dualarının açılış ve kapanış sözcüğüydü. Kusursuz ya da mükemmel anlamına gelen kutsal om idi. Ve om sözcüğü Siddhartha'nın kulağına ulaşır ulaşmaz uykuya dalmış ruhu uyandı birden ve yapmayı tasarladığı işin saçmalığını gördü. Siddhartha dehşetle irkildi. Bu durumlara düşebilmişti demek. Bu kadar mahvolabilmiş, bu kadar sapa yollara sürüklenip hepten cahil biri gibi davranabilmişti. Sonunda da ölümü arar hale gelmiş, vücudunu ortadan kaldırarak huzura kavuşma isteği, bu çocuksu istek yeşerip büyüyebilmişti ruhunda. Son zamanlarda çekilen tüm sıkıntıların, tüm ayılıp kendine gelmelerin, tüm karamsarlıkların başaramadığı şeyi bu anda bilincinden içeri sızan om yapabilmiş, nasıl bir perişanlık ve yanılgı içinde bulunduğunu birden görüp anlamasını sağlamıştı. Om dedi kendi kendine, om. Ve bildi yine Brahman'ı, bildi yaşamın yok edilmezliğini, aklından çıkıp giden tüm tanrısalı bildi. Ama yalnızca bir an sürdü bu, bir şimşek gibi çakıp söndü. Hindistan cevizi ağacının dibine çöktü Siddhartha. Ağacın köklerinin üzerine başını koyup derin bir uykuya daldı. Derin de uyuduğu uyku, düş görmeden uyudu. Uzun zamandır böyle bir uykuya hasret kalmıştı. Birkaç saat sonra uyandığında 10 yıl uyumuş gibi geldi kendisine. Usulcacık akıp duran suyun sesine kulak kabarttı. Neredeydi? Kendisini kim getirmişti buraya? Bildiği yoktu. Gözlerini açtı, tepesinde ağaçları ve gökyüzünü görerek hayrete kapıldı. Nerede olduğunu, buraya nasıl geldiğini anımsadı derken. ama bunu başarması hayli zaman aldı. Geçmişin üzeri bir tülle örtülmüş gibiydi ve alabildiğine uzakta, adeta sonsuz denecek kadar uzaktaydı. Sonsuz denecek kadar umursanmaz. Bildiği tek şey geçmiş yaşamına, kendine geldiği ilk anda geçmiş yaşamı şimdiki beninin çok gerilerde kalmış ete kemiğe bürünüşü gibi, daha önceki yeniden doğuşlardan biri gibi göründü gözüne, sırt çevirmiş, hatta kaldırıp atmak istemişti bu yaşamı. Ama bir ırmak kıyısında, bir Hindistan cevizi ağacının altında, dudaklarında kutsal om sözcüğü kendine gelmiş, ardından da uyuyakalmıştı. Şimdi ise yeni bir insan olarak uyanmış, çevresine bakınıyordu. Uykuya dalarken söylediği om sözcüğünü usulcacık kendi kendine tekrarlamaya koyuldu. Ona öyle geliyordu ki uzun süren uykusu bir huşu içinde uzun süre om çekmekten, om düşünmekten, om içime, bu isimsiz varlık, bu kusursuz varlık içine dalıp onunla kaynaşmaktan başka şey değildi. Ne harikulade bir uyku uyumuştu. Şimdiye kadar hiçbir uyku onu böyle zindeleştirmemiş, böyle yenileyip gençleştirmemişti. Belki de gerçekten ölmüş ve yeni bir kalıp içinde yeniden dünyaya açmıştı gözlerini. Ama hayır, kendini tanıyordu. Elini ve ayaklarını tanıyor, yattığı yeri biliyor. Kendi içindeki bu beni, bu Siddhartha'yı, bu kendine özgü, bu acayip kişiyi biliyordu. Ne var ki? Bu Siddhartha değişip yenilenmiş, dikkati çekecek kadar uykusunu almıştı. Dikkati çekecek kadar uyanık, şen ve merak doluydu. Siddhartha doğrulup kalktı. Ansızın karşısında birinin oturduğunu gördü. Yabancı bir adam, üzerinde sarı giysisiyle başı kazınmış, meditasyon halinde bir keşiş, saçsız, sakalsız. Siddhartha inceledi adamı. Uzun zaman incelemeye kalmadan da Govinda olduğunu anladı hemen. Govinda, sonradan Ulu Buda'ya sığınmış gençlik yıllarındaki dostu Govinda idi bu. Govinda yaşlanmıştı. Ama yüzü eski çizgilerini koruyor, yüzünde bir şevk, sadakat, arayış ve titizlik ifadesi okunuyordu. Bakışları üzerinde hisseden Govinda, gözlerini açtı, onun kendisini tanımadığını anladı Siddhartha. Govinda onu karşısında uyanık bulunca sevindi, anlaşılan eski dostunu tanımamasına karşın uzun süre başında oturmuş, onun uyanmasını beklemişti. "Uyumuşum," dedi Siddhartha. "Buraya nereden geldin sen?" "Uyumuşsun," diye cevapladı Govinda. "Böyle yerlerde uyumak iyi değildir. Sık sık yılanlar olur buralarda. Ormandaki hayvanlar da sık sık buralarda dolaşır. Ben Ulu Gotama'nın, Buda'nın, Sakyamuni'nin öğrencisiyim. Bizimkilerden birkaçıyla buradan geçiyorduk. Senin böyle sakıncalı bir yerde uyuduğunu gördüm. Uyandırmaya çalıştımsa da uykun çok derindi, uyandıramadım. Arkadaşlar gitti. Ben kaldım burada. Yanı başında oturup uyanmanı bekledim. Ama anlaşılan senin uykuna göz kulak olacakken ben kendim uyuyakalmışım. Görevimi doğru dürüst yapamadım. Yorgunluğa yenik düştüm. Ama madem artık uyandın, gideyim de arkadaşlara yetişeyim. Teşekkür ederim Samana. Uykuma göz kulak olduğun için," dedi Siddhartha. "Siz Ulu Gotama'nın öğrencileri iyi insanlarsınız. Artık gidebilirsin yoluna." "Gideyim, evet. Sağlıcakla kal." Govinda eliyle selam verip hoşça kal dedi. "Hoşça kal Govinda," diye cevapladı Siddhartha. Govinda olduğu yerde durdu. "Bağışla bey, ama benim adımı nereden biliyorsun?" Siddhartha gülümsedi. "Seni dostum Govinda. Babanın kulübesinden tanıyorum. Brahmanların okulundan ayrıca. Tanrılara sungular sunduğumuz günlerden. Seninle gidip samanaların arasına karıştık. Sonra sen Jetavana koruluğunda Ulu Gotama'ya sığındın. Bunun üzerine sen Siddhartha'sın," diye haykırdı Govinda. "Şimdi bildim seni. Daha ilk anda nasıl tanıyamadım hayret. Selam Siddhartha. Seni tekrar gördüğüme ne kadar sevindim bilsen. Seni yeniden görmek beni de sevindirdi. Uykumu bekledin. Bir bekçiye ihtiyacım yoktu ama gene de teşekkür ederim. Nereye yolculuk böyle dostum?" "Belli bir yere gittiğimiz yok. Biz keşişler yağmur mevsimi dışında yollardayızdır hep. Oradan oraya dolaşır, mesleğimizin kurallarına göre yaşarız. Bu da öğretisini müjdeler, sadaka toplar, tekrar yollara düşeriz. Hep böyle geçer günlerimiz. Peki sen Siddhartha, sen nereye gidiyorsun?
Ben de senin gibiyim dostum. Belli bir yere gittiğim yok. Yollardayım hep, göçebeliklerde.
Bunun üzerine şöyle dedi Govinda.
Göçebeliklerdeyim diyorsun. Sana inanıyorum ama bağışla Siddhartha. Hiç de göçebe birine benzemiyorsun. Varlıklı insanlar gibi giyinmişsin. Ayaklarında soylu kimselerin ayakkabıları var. Güzel güzel kokular sürülmüş saçların göçebe birinin, bir samananın saçları değil.
Evet dostum, iyi anladın. Keskin bakışlı gözlerinden hiçbir şeyin kaçtığı yok. Ancak bir samana olduğumu söylemedim sana.
Göçebeyim dedim. Ve öyleyim gerçekten. Göçebe gibi oradan oraya dolaşıp duruyorum.
Göçebe gibi dolaşıp duruyorsun dedi Govinda. Ama böyle bir giysiyle bu işi yapan fazla kimse çıkmaz. Böyle ayakkabılar, böyle saçlarla.
Pek çok yıldan beri dolaşıp duruyorum. Senin gibi bir göçebeye hiç rastlamadım doğrusu.
Sana inanıyorum dostum Govinda. Ama işte rastladın bugün böyle birini. Ayaklarında böyle ayakkabılar, sırtında böyle bir giysilerle. Unutma ki sevgili dostum, ölümlüdür görüntüler dünyası, ölümlü. Son derece ölümlüdür giysilerimiz, saçlarımız, vücudumuzun kendisi ayrıca. Üzerimde varlıklı birinin giysileri var. Yanlış görmedin, sırtımda böyle giysilerle dolaşıyorum. Çünkü varlıklı biriydim. Kendilerini dünyaya adamış insanların, zevk ve sefa peşinde koşan insanların saçları var başımda. Çünkü ben de böyle biriydim.
Ya şimdi Siddhartha, şimdi nasıl birisin peki?
Bilmiyorum. Ben de senin gibi bilmiyorum bunu. Yollara düştüm. Varlıklı biriydim ama artık değilim. Yarın nasıl biri olurum bilemeyeceğim. Servetini yitirdin mi?
Yitirdim.
Ya da o yitirdi beni. Elimden çıkıp gitti servetim. Görüntülerin çarkı hızla dönüp duruyor Govinda. O Brahman Siddhartha nereye gitti? O Samana Siddhartha ne oldu? O zengin Siddhartha nerede şimdi? Ölümlü nesneler hızlı bir değişim içindedir Govinda, biliyorsun bunu.
Govinda gözlerinde kuşkulu bir ifade, uzun uzun gençlik dostuna baktı. Ardından soylu kişileri selamlar gibi Siddhartha'yı selamlayıp yürüdü. Yüzünde bir gülümseme, dostu Govinda'nın arkasından baktı Siddhartha. Onu hala seviyordu. Bu vefalı dostu, bu ürkek, bu çekingen insanı. Zaten bu anda harikulade bir uykuyu izleyen bu görkemli saatte, içi dışı onunla doluyken nasıl olur da bir kimseyi, nasıl olur da bir şeyi sevemezdi? Uykuyla ve onunla ruhunda gerçekleşen büyü bu değil miydi?